Ayrımon, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 108. 1930, Castex. İsyancı Goşoların sonuncusu. Arjantin Pampası'ndaki son isyancı Goşo, İtalyan asıllı köylülerin oğlu olan Bay Roletto'dur. Genç yaşta kendisine hakaret eden bir polisi alnından vurduktan sonra dağa çıkmıştı. Şimdi artık hep dışarıda yatmaktan başka çıkar yolu yok. Çöllerde rüzgarlarla kavrulmuş, bir gözüküp bir yitiyor. Şimşek ya da serap, 7 kat tel örgü çitleri hiç zahmetsiz atlayan, gece siyahı bir küheylan sırtında. Yoksullar ona kanat geriyor. O da yoksulları boğaz tokluğuna kullanan, sonra da topraklarını yutan güçlülerden onların öcünü alıyor. Yaptığı her baskından sonra malikanenin yel değirmeninin kanatları da kurşunla B harfi kakıyor ve rüzgarı yaklaşan devrimi bildiren anarşist broşürlerle tohumluyor. 1930, Santo Domingo, kasırga, gürüldeyerek yere abanıyor, gemileri rıhtımlara çarpıp parçalıyor, köprüleri dilim dilim doğuruyor, ağaçları köklerinden söküp döndürerek havaya savuruyor. Çılgın baltalar misali havada uçan teneke çatılar kelle kesiyor. Adayı rüzgarlar yerle bir ederken şimşekler tarıyor, deniz ve yağmur suları boğuyor. Kasırga bir öç alır ya da korkunç bir laneti yerine getirircesine saldırmakta. Bütün gezegenin olan bir borcu Dominik Cumhuriyeti tek başına ödemeye mahkum olmuş sanırsınız. Daha sonra kasırga adadan ayrıldığında yangınlar başlıyor. Cesetlerle yıkıntıların yakılıp kül edilmesi gerek. Yoksa bulaşıcı hastalıklar ayakta ve canlı kalan ne varsa hepsini mahvedecek. Santo Domingo kentinin üzerine bir hafta boyunca simsiyah bir duman bulutu çöküyor. General Rafael Leonidas Trujillo hükümetinin ilk günleri işte böyle başlıyor. Trujillo kasırganın arifesinde iktidara gelmiştir. Şeker fiyatlarının uluslararası piyasalardaki kasırgadan da felaketli düşüşünün sarsıntısıyla. 1930, İlopango, Miguel 25 yaşında. Borsa krizi kahve fiyatlarını da tepe taklak ediyor. Ürün ağaçlarda çürüyor, havada çürük kahve çekirdeklerinin iç bulandıran kokusu. Bütün Orta Amerika'da kahve üreticileri işçilerini kapı önüne koyuyorlar. İşlerini yitirmeyenlere de kumanya olarak domuz besini veriliyor. Bunalımın doruk anında El Salvador'da Komünist Partisi doğuyor. Şimdi nerede iş bulursa orada çalışan bir kunduracı ustası olan Miguel, parti kurucularından biridir. İnsanları coşturup partiye üye topluyor, gizlenip kaçıyor, polis her an peşindedir. Bir sabah Miguel kılık değiştirerek kendi evine yollanıyor. Evi gözetlenmiyor gibidir. Küçücük oğlunun ağladığını duyarak içeri giriyor. Çocuk tek başına gırtlağını yırtarcasına bağırmaktadır. Miguel onun bezini değiştirmeye girişmiştir ki başını kaldırınca pencerenin dışında evi kuşatmış olan polisleri görüyor. Bezini tam değiştiremediği minik boklu oğluna "Çok affedersin" deyip kedi gibi sıçrayarak ilk silah seslerinin duyulduğu anda çatıdaki kırık kiremitlerin arasından sıyrılıp kaçıyor. Miguel Marmor'un 25 yaşında dördüncü kez dünyaya gelişi işte böyle oluyor. 1930, New York, kriz sırasında gündelik yaşam. Borsa krizi Kuzey Amerikalıları suratlarına ard arda tokat inercesine tatsız biçimde uyandırıyor. New York borsasında yaşanan felaket her cebi parayla, her göğü uçakla, toprağın her santimini otomobiller ve gökdelenlerle doldurmayı vaat eden Amerikan rüyasının balonunu delmiştir. Çarşıda iyimserlik satan yok. Modalar iç karartıyor. Uzun etekler, uzun saç, süzgün yüz. Çılgın 20'li yıllar sona eriyor ve bacakları açıkta bırakan kısa eteklerle kısa saçları da birlikte götürüyor. Tüketim toptan baş aşağı gidiyor. Yalnızca sigaraların, horoskopların ve pek ışık vermese de fazla cereyan çekmeyen 25'lik ampullerin satışında artış var. Hollywood ortalıkta kol gezen dev canavarlar üstüne filmler üretiyor. King Kong, Frankenstein, tıpkı ekonomi gibi anlaşılmaz ve New York sokaklarına ürkü tohumları serpen kriz kadar başa çıkılmaz canavarlar. 1930, Achuapa, gökkuşağını ufaltabilmek. Nikaragua ucuz tatlılar, şeker, kahve, muz üretmeye yazgılı bir ülke, müşterilerinin midesini bozmayı sürdürüyor. Sandinistaların başkanı Miguel Angel Ortez yeni yılı bir deniz piyadesi devriyesini Achuapa'nın çamurlu ırmak yataklarında yok ederek kutluyor. Aynı gün bir başka devriyede Ocotal dolaylarında uçuruma düşerek telef oluyor. İşgalciler köylerde ürünleri yakarak boş yere açlık yoluyla zafer kazanmaya çalışıyorlar. Sayısız aile dağlara çıkmak zorunda kalıyor. Hiç korunmasız oradan oraya dolaşıyorlar. Arkalarında duman sütunları ve süngülenmiş hayvanlar bırakıyorlar. Köylüler Sandino'nun gökkuşağını kendi yanına çekebildiğine inanmışlardır. Onlara sorarsanız gökkuşağı yaklaştıkça ufalırmış da sonunda Sandino onu iki parmağının arasında tutabilirmiş. 1931 Bokay, borular ötecek. Güzel kokulu çam yongalarının ışığında Sandino, Nikaragua'daki askeri ve siyasi durum üzerine kamplarda yüksek sesle okunacak mektuplar, emirler, raporlar. Bir havai fişek gibi düşman çok geçmeden kendiliğinden sönüp gidecek, dönekleri suçlayan manifestolar. 7 kat toprağın altına girmedikçe yaşayacak yer bulamayacaklar. Ve yakında dünyanın her yerindeki zorbalara karşı savaş borularının öteceğine, son yargının haksızlıkları er geç ortadan kaldıracağına ve dünyanın en sonunda henüz hiçbir şeyin yaratılmadığı sırada olmak istediği gibi olacağına ilişkin kehanetler kaleme alıyor. Sandino'dan bir subayına, çiçeklerden geçilmeyecek. Uyku, açlık ya da küçük korkular gelip üzerine çullandığında Tanrı'dan seni avutmasını dile. Tanrı bize öbür zaferi de kazandıracak ve bu kesin zafer olacak. Çünkü bu çatışmadan sonra onların paralarının üstüne almaya geleceklerini sanmıyorum. Sen de şan ve şerefe kavuşacaksın. Managua'ya girdiğimiz zaman çiçeklerden geçemeyecek, yürüyemeyeceğiz. 1931 Bokay, Santos Lopez. Kurtuluş ordusuna katılanlar hiç para almıyorlar, hiçbir zaman. Yalnızca kardeş diye çağrılmak hakkını kazanıyorlar. Bu kişi savaşta kendi tüfeğini kendi bulmak durumundadır. Belki ölmüş bir deniz piyadesinin üniformasını da bulur ve pantolon boyunu kısalttıktan sonra giyebilir. Santos Lopez ilk günden beri Sandino'nun yanındadır. Daha önce onu 8 yaşındayken satın almış olan çiftçiler için çalışırdı. San Albino maden ayaklanması sırasında 12 yaşındayken Sandino'nun ordusunda suculuk ve habercilik, sarhoş ve dikkatsiz düşmanların arasında casusluk yapmaya başladı. Ve arkadaşlarıyla birlikte tuzak kurmakta ve eline geçirdiği teneke falan gibi nesnelerle gürültü çıkararak az sayıda askeri kalabalıkmış gibi göstermekle uzmanlaştı. Sandino onu albaylığa yükselttiği gün Santos Lopez 17 yaşına bastı. 1931 Bokay, Tranquilino. Sandino'nun derme çatma silah deposundaki en güzel silah, tüfek ateşiyle düşürülen bir US uçağından alınmış Browning marka bir makinelidir. Tranquilino, Harkui'nin elinde bu Browning ateş ederken vınlayıp şarkı söylüyor. Tranquilino aşçıdır. Gülümsediği zaman tek bir dişi görünen bu aşçı başı şapkasına orkide takıyor ve o dumanı tüten büyük karavanadaki eti kıt, kokusu nefis çorbayı karıştırırken şöyle güzel bir yudum rom yuvarlıyor. Sandino'nun ordusunda içki yasaktır. Tranquilino dışında herkese. Bu ayrıcalığı kazanmak kolay olmadı. Ne var ki o küçük fırtları almadığı zaman bu kaşık ve tetik sanatçısı iş göremiyor. Su içmeye zorlandığı zaman yemekleri yavan, atışları yampiri ve akortsuz oluyor. 1931 Bokay, Küçük Cabrera. Tranquilino makineli tüfekle Pedro Cabrera da trompetle müzik yapıyorlar. Tranquilino'nun Browning'i durup durup tangolar, marşlar ve balatlar çalarken Küçük Cabrera'nın trompetinden de kahramanlık övgüleri ve sevdalıların yakınmaları dökülüyor. Her sabah o göksel çalgısını öpebilmek için Küçük Cabrera bedenini kasıp gözlerini yummak zorunda. Çaldığı o yumuşacık uzayıp giden notalarla askerleri şafaktan önce uyandırıp geceleyin uykuya yatırıyor. Küçük Cabrera müzikçi ve şair, yüreği sımsıcak, ayakları kıpırdak, savaşın başından bu yana Sandino'nun yardımcısıdır. Doğa ona 1,5 yardalık bir boyla 7 kadın vermiş. 1931 Hanwell, başarılı. sokak serserisi Charlotte Hanwell okulunu ziyaret etmekte. Paten kayar gibi tek ayak üstünde yürüyor. Kulağını çekerek havaya su püskürtüyor. Yüzlerce çocuk yetim, öksüz, yoksul, terk edilmiş, çığlık çığlık kahkahalar atıyor. 35 yıl önce Charlie Chaplin de bu çocuklardan biriydi. Şimdi o zamanlar kendi oturduğu sırayı ve kasvetli spor salonunda değnekten geçtiği köşeyi yeniden buluyor. Daha sonra Charlie Londra'ya kaçmıştı. O günlerde dükkan vitrinlerinde çıtır çıtır domuz pirzolaları ve koyu soslar içinde yüzen altın renkli kızarmış patatesler sergilenirdi. Vitrin camından süzülüp onunla alay eden kokuları Charlotte'un burnu hala anımsıyor. Daha başka erişilmez, ağız sulandıran şeylerin fiyatları da hala belleğine kazılı duruyor. Bir bardak çay yarım peni, bir parça ringa balığı bir peni, bir kurabiye iki pens. Charlotte 20 yıl önce sığır dolu bir yük gemisiyle İngiltere'den ayrılmıştı. Şimdi dünyanın en ünlü adamı olarak geri dönüyor. Bir gazeteciler bulutu gölge gibi her adımını izlemekte, her gittiği yerde kalabalıklar onu görebilmek, ona dokunabilmek için itişip kakışıyor. O artık her istediğini yapabilir. Sesli sinema çılgınlığının doruğunda onun sessiz filmleri akılları durduran bir başarıyla gösteriliyor. Charlotte şimdi istediği kadar para da harcayabilir. Ama o bu konuda asla istekli değil. Beyaz perdedeki Charlotte rüzgarda savrulan o zavallı serseri paradan habersiz yaşar. Oysa gerçek Charlotte terinden milyonlar sızdıran bu adam metelikleri sayıyor ve sanat yapıtlarına baktığı zaman bile fiyatlarını hesaplamadan edemiyor. O kazandığını anında elinden çıkaran elek cepli meslektaşı Buster Keaton'ın yazgısını asla paylaşmayacaktır. 1932 Hollywood, başarısız. Buster Keaton metro stüdyolarına saatlerce gecikmeli geliyor. Dün geceki içki aleminin kalıntılarını yanı sıra sürükleyerek, büyülü gözler, metal tadında bir dil, paçavralaşmış kaslar. Senaryonun buyurduğu soytarı hareketlerini nasıl yapabilecek, o aptal esprileri nasıl seslendirecek Tanrı bilir. Şimdi filmleri sesli çevriliyor ve Keaton'ın doğaçlama yapmasına izin verilmiyor. Şiirin tutsak kahkahayı bularak zincirden kurtardığı, o elle tutulmaz anı yakalayabilmesi için çekimlerin yinelenmesine de izin yok. Keaton özgürlüklerle sessizliklerin dehası, başkalarının yazdığı aptal senaryolara harfi harfine uymak zorunda. Sesli film dönemindeki film fabrikalarının üretim kuralları uyarınca bu yoldan harcamalar yarı yarıya kısılıp yetenekler aradan çıkartılıyor. Hollywood'un çılgın bir serüven olduğu günler sonsuza değin geride kalmış. Her geçen gün Keaton kendini insanlardan çok köpekler ve sığırlarla rahat hissediyor. Ve her gece bir şişe bourbon viskisi açarak kendi belleğine "iç de unut" diye yalvarıyor. 1932 Mexico City, Eisenstein. Meksika'dakiler onu bir bolşevik, eşcinsel ve sefahat düşkünü olmakla suçlarken Hollywood'dakiler de ona "kızıl köpek, canilerin dostu" diyorlar. Sergei Eisenstein yerel konulu bir film yapmak üzere Meksika'ya gelmiş. Yapım daha yarılanmadan yüreği sökülüp çıkartılıyor. Meksikalılar kimi sahneleri yasaklıyorlar. Çünkü gerçeklere bir diyeceğimiz yok ama bu kadarı da fazla. Sağ olun almayalım diyorlar. Kuzey Amerikalı yapımcı çekilmiş filmleri doğramak isteyenlerin olsun diye bırakıp gidiyor. Eisenstein'in Cue Viva Mexico filmi sonunda bir yığın cafcaflı sahneden ibaret kalıyor. Tutarsız ya da aldatıcı biçimde bir araya getirildiği için hiçbir şey söylemeyen imgeler. Bu ülke üstüne şimdiye değin söylenmemiş olan bir sözden kopartılıp saçılmış, göz kamaştıran harfler. O sözün söyleyeceği şuydu ki, bu ülke deniz dibinin dünya merkeziyle birleştiği yerden fışkırmış, çılgın bir sanrıdır. Patlamanın eşiğinde birer yanardağ olan piramitler, aç bedenler gibi birbirine dolanmış sarmaşık bitkileri ve nefes alıp veren taşlar. 1932 Santa Fe Yolları, Kuklacı. Kendisinin kuklacı olduğunu bilmiyordu. Ta ki bir akşam Buenos Aires'te yüksek bir balkonda bir arkadaşıyla otururken aşağıdaki yoldan saman yüklü bir arabanın geçtiğini görünceye dek. Samanların üstünde genç bir delikanlı yüzünü göğe çevirip uzanmış, bacak bacak üstünde, elleri başının altında sigara tüttürmekteydi. Kuklacı da arkadaşı da birden her şeyden uzaklaşmak isteğine kapıldılar. Arkadaşı bir kadınla birlikte güneyin güneyindeki gizemli buz ülkelerinin yolunu tuttu. Kuklacı da özgürlerin sanatı olan kuklacılığı keşfederek iki atlı bir arabaya binip yollara düştü. Parana ırmağı boyunca kasabadan kasabaya arabanın tahta tekerlekleri yollarda uzun yara izleri bırakıyor. Kuklacının, bu mutluluk sihirbazının adı Javier Villafañe. Javier etleri kağıt ve zamktan oluşmuş çocuklarıyla birlikte geziyor. En sevdiği çocuk Bay Dünya Gezgini, uzun üzgün bir burun, siyah pelerin, sarkık bir boyun bağı. Gösteri sırasında Bay Dünya Gezgini Javier'in elinin bir uzantısıdır. Sonrasında da Javier'in ayak ucunda uyuyup rüyalara dalar, bir ayakkabı kutusunun içinde. 1932 İzalco, oy kullanma hakkı ve acıklı sonuçları. General Maximiliano Hernández Martínez bir hükümet darbesiyle başkanlığa geldiğinde El Salvador halkını milletvekili ve belediye başkanı seçmeye çağırıyor. Kurulan yüzlerce tuzağa karşı minik komünist partisi seçimi kazanıyor. General kötü bozuluyor. Oyların incelenmesine ara veriliyor. Sine diye, sonsuza dek. Dolandırılan komünistler baş kaldırıyorlar. İzalco yanardağının patladığı gün Salvadorlular da patlıyor. Kaynar lavlar yamaçlardan aşağı akar, kara dumanlar göğü örterken kızıl campesinolar da ellerinde satırlarla kışlalara saldırıyor. İzalco'da, Nahuyazalco'da, Tacuba'da, Juayua'da 3 gün boyunca Amerika'nın ilk Sovyetleri iktidarı ele alıyor. 3 gün. Bunu 3 ay süren kanlı kıyımlar izliyor. Farabundi Marti ile diğer komünist önderler kurşuna diziliyor. Askerler İzalco'daki devrimin önderi olan Kızılderil Reis Jose Feliciano Ama'yı döverek öldürüyorlar. Ama'nın ölüsünü ana meydanlıkta direğe asıyor, okul çocuklarının bu gösteriyi izlemesini zorunlu kılıyorlar. İşverenlerince ihbar edilen ya da asılsız söylentiler sonucu sırf kuşku yüzünden suçlu tutulan 30 bin campesino'ya kendi mezarları kendi elleriyle kazdırılıyor. Çocuklar da ölüyor. Çünkü komünistlerin başı tıpkı yılanlarınki gibi küçükken ezilmelidir. Nerede bir köpek ya da domuz yeri eşelese insan kalıntıları ortaya çıkıyor. Kurşuna dizilenlerden biri de ayakkabıcı Miguel Marmol. 1932. Soya Pango, Miguel 26 yaşında. Kurşuna dizilecekleri bağlayıp kamyonlara doldurarak götürdükleri sırada Miguel çocukluğunun geçtiği yerleri tanıyor. Şansa bak diye geçiriyor içinden. Göbek bağımın gömüldüğü yere gömüleceğim. Askerler onları tüfek dipçikleriyle yere yıkarak ikişer ikişer vuruyorlar. Kamyonun farlarıyla ayın ışığı buna yetiyor da artıyor bile. Birkaç voliden sonra sıra Miguel'le oyma resimler satan ve Rus olduğu için hüküm giyen bir adama geliyor. İnfaz müfrezesinin karşısında Miguel'le Rus arkalarında bağlı olan elleriyle sımsıkı tutuşuyorlar. Bedenini tepeden tırnağa kaşıntı kaplamış olan Miguel deli gibi kaşınmak istiyor ve zihnini dolduran bu gereksinme arasında ''Hazır ol, nişan al, ateş!'' komutlarını duyuyor. Miguel kanları akan bir yığın cesedin altında kendine geliyor. Başının zonklayarak kanamasını ve bedenini, ruhunu, giysilerini delip geçmiş olan kurşunların acısını hissediyor. Yeniden doldurulan bir tüfeğin şıkırtısını duyuyor. Bir coup de grace, merhamet atışı. Bir tane daha, sonra bir tane daha. Miguel gözleri kandan bulanmış, en sonuncu kurşunu beklerken satır vuruşlarıyla doğrandığını hissediyor. Askerler cesetleri bir hendeğe tekmeleyip üzerlerine toprak atıyorlar. Kamyonun uzaklaştığını duyan yaralı Miguel kıpırdanmaya çalışıyor. Bunca ölüm ve toprağın altından emekleyerek çıkmak yüzyıllarını alıyor. Sonunda korkunç bir yavaşlıkla kalkmaktan çok düşerek dışarı çıkmayı başarıyor. Başında Serafin adlı bir yoldaşının sombrerosuyla. İşte Miguel Marmol'un 26 yaşında dünyaya yeniden gelmesi böyle oluyor. 1932 Managua, Sandino ilerlemekte. Managua gölünün kıyılarına kadar ulaşan büyük bir yay çizerek işgalci güçler darmadağın geriliyorlar. Bu arada dünya gazetelerinde iki fotoğraf yayımlanıyor. Bunların biri Birleşik Amerikan Bahriyesi'nden Teğmen Pensington'ı elinde bir savaş andaçıyla gösteriyor. Bir Nikaragua köylüsünün kesilmiş kafası. Öbür fotoğraftan da ayaklarında yüksek konçlu çizmeler, başlarında safari şapkalarıyla Nikaragua Ulusal Muhafız Alayı'nın tüm kurmayları gülümsemekte. Tam ortada muhafızların komutanı Albay Calvin B. Matthews oturuyor. Arkalarında vahşi orman. Grubun ayakları dibinde yere serilmiş bir köpek var. Fotoğrafta Nikaragualı olanlar yalnızca ormanla köpek. 1932 San Salvador, Miguel 27 yaşında. Miguel'i kurtaranlardan geriye kimse kalmamış. Onu hendekte bulan, elleriyle tahterevalli yaparak ırmağın karşısına geçiren, mağarada saklayan ve San Salvador'daki ablasının evine getirmeyi başaran yoldaşlarının hepsi kurşunlarla delik deşik edilmişler. Ablası Miguel'in kurşunlarla beneklenip satır yaralarıyla yol yol olmuş hayaletini gördüğünde bayılmış. Yelpazelenerek ayıltılması gerekmişti. Sonra abla onun ahirette huzura kavuşması için uzun bir novena duasına başlamıştı. Cenaze ayini sürüyor. Anısına dikilmiş sunağın arkasında kendine gelmeye çalışan Miguel'in üzerinde ablasının iltihaplı yaralara bir melaike sabrıyla sürdüğü çiçi pinçe suyundan yapılma merhemden başka bir şey yok. Perdenin arkasında ateşten kavrularak yattığı yerde Miguel yaş gününü gözyaşı denizlerinde yüzen yaşlı akrabalarla komşuların aralıksız dua ederek onun anısını dile getirmelerini dinleyerek geçiriyor. Bu gecelerin birinde kapıda bir askeri devriye duruyor. ''Kimin duasını yapıyorsunuz böyle?'' ''Ölmüş kardeşimin ruhu için dua ediyoruz.'' Askerler içeri girip sunağa yaklaşınca burunlarını tutuyorlar. Miguel'in ablası tesbihini avucunda sıkıyor. İsa peygamberin tasviri önünde yanan mumların ışığı titriyor. Miguel birden boğazı gıcıklanarak öksürmek istiyor. Askerler istavroz çıkarıyorlar. Rahat uyusun diyerek yollarına gidiyorlar. İşte Miguel Marmol'un 27 yaşında yeniden dünyaya gelmesi böyle oluyor. 10. ayının sonu. Sayfa 118.